Ayrım 2.
Liseyi var gücüyle çabalayarak parasız yatılı okuyup bitirmişti. Orta 2'den beri şiirle uğraşıyordu. Büyük şair cevherini belirleyecek bir şey daha meydana koyamamıştı. Ama duyguda dengeli, fikirde açık olduğunu ispatlamıştı. Murat'a göre ileride şiiri bırakıp düz yazıya çalışsa belki edebiyat tarihçiliğinde başarılı olacaktı. Eline geçen bütün kitapları konu ayırmadan hızla tüketiyor, görmesi şart olanları kitaplıklara gidip notlar alarak okuyordu. Fakülteyi bitirip öğretmen olunca ilk aylığından başlayıp kazancının tam yarısını evinde kuracağı kitaplık için harcamaya yemin etmişti. Aylık 25 lirayı geçmese, 3 de çocuğum olsa 12,5 lirası kitaba verilecek. 12 lira 49 kuruşa inmez. Bunu söylerken yarı köylü inadına güveniyor, bu inatla eni konu güçleniyordu. Gene bu inatla bütün eski inançları kafasından silmiş, yerlerine ne olduğunu hiç kimsenin henüz bilemediği halkçılığı yerleştirmişti. Gazi Paşa'dan bile daha kemalist, daha sıkı kuvayi milliyeciydi. Hiçbir şeyden şikayet etmediği, hiç kimseden hiçbir şey beklemediği için de inançlarını savunurken komik olmuyor, en iflah olmaz muhaliflerin bile betine gitmiyordu. Memleket batmaktan kurtulmuştu. Kurtuluş kime yaramış, haksız baskı, açık soygun, sürünen halk yığınları, fasafiso bunlar arkadaş diyordu. Kurtuluş olduğu için oluyor bunlar, kurtuluş olmasaydı namussuzluk bile var olamazdı. Bunları derken ince uzun vücuduyla öyle dikilirdi ki topla yıkılmaz. Murat yan göz arkadaşına baktı. Evet, Selim Nuri yorgun değil, düpedüz bitkindi. Az daha dinlensen birkaç gün diyecekti, dişlerini sıktı. Selim Nuri buraya akşamın 7'sinde geliyor, çoğu zaman sabahın 4'üne hatta 5'ine kadar tasih yapıyordu. 8 koca sahifeyi yukarıdan aşağıya tek başına okuyor, işi bitince hiçbir vasıta bulamadığından ya Vefa'ya kadar yürümekte ya da mürettiphanenin bir köşesine serdiği eski gazete kağıtlarının üzerinde yatmaktaydı. Sonra gündüz öğlene kadar fakülte, öğleden sonra hali vakti yerinde arkadaşlar için ders notlarını kopya etmek, sahifesi 10 kuruştan. Musahihliğin gündeliği 75 kuruş ama eline 70 geçiyor. Günde 5 kuruş kesiyorlar vergi diye. Oysa vergi vermek şurada kalsın, resmi ilanlar yoluyla yardım görüyorlar gazeteler devletten. Çeşitli vergi bağışlamalarından yararlanıyorlar. Yeni harfler çıktı çıkalı okur kaybettikleri için hepsinin gizli ödenekten para aldıkları bile söyleniyor. Bir de kılıç asılı fazladan bu 75 kuruşun başında. Demokrasi mi ne, karın ağrısının kılıcı gibi. Dizgi yanlışı çıkar da reklamlar yeniden basılmak gerekirse gündeliğinden keseriz derler adama. Gözdağı verirler işe alınırken. Murat suratını buruşturarak bugünkü Vakit gazetesinin önemli haberlerine baktı. Dünkü hakimiyeti milliye bayramı çok iyi geçti. Gazi Hazretleri dün Yalova plajlarını ve millet çiftliğini teşrif ettiler. Yalova'da deniz yolları tarafından düzenlenen balo çok güzel oldu. Şenaat, İzmir'de bir İtalyan iki kızımızı berbat etti. Bir genç kız Polonezköy'ü yolunda saldırıya uğradı. Osman Cemil Bey'in Cumhuriyet gazetesinde çıkan kelepir her zaman ele düşer mi hikayesi müstehcen görülerek ağır cezaya verilmiştir. Selim Nuri bu kadar ağır çalışma şartları arasında bir de aylık edebiyat dergisiyle uğraşıyordu. Fakültede 5 arkadaş 5'er lira koymuş, Selim Nuri de veremediği 5 liraya karşılık derginin bütün işlerini yüklenmişti. Ayrıca sorumlu müdürlük de omuzlarındaydı. Kağıt diye koşuyor, yazıları toplamak için didiniyor, her şeyi laçka bir basım evinde çıkmayı geciktirmemek için çırpınıyordu. Arkadaşların ikisi zengin çocuklarıydı, şımarıktılar, yazıları hiçbir zaman vaktinde getirmiyorlar, bu yüzden de Selim Nuri'yi ayrıca üzüp koşturuyorlardı. Selim Nuri, Murat'ın aklından geçenleri bilmiş de suçluluğundan utanıyormuş gibi gülümseyerek kalktı. Ben gideyim, tahsihler birikmiştir. Kalsaydın çay içerdik. Eyvallah. Selim Nuri çıktı, Murat ellerini yüzüne kapatarak bir zaman matbaanın gürültülerini dinledi. Aman Murat Bey'im, benim aklım karıştı. Bana sorarsan birinci sayfamızın basımını durdurmak kötü. Kötülüğünü bilmez gibi bize demedin. Nereden bileceğim? Bilirsin, ne güzel bilirsin ki ne de fayda ki demezsin. Bir koca Murat Bey olup günde şu kadar yazının belini büküp sen bilmeyince. Yahu Yalova'da olmuş işi ben buradan nasıl bilebilirmişim gece vakti? Bilirsin, olacakları bilmeyince kaça alırım ben senin bunca yazıcılığını. Aman Murat Bey'im, aklıma gelen yaman ki ne kadar. Neymiş canım, söylesene. Sakın Asım Bey'imize bir mazarrat erişmesin düşman karalamasıyla. Nereden çıkarttın yahu? Ne denilmiştir? Olmaz olmaz bu dünyada denilmiştir. Su uyur düşman uyumaz denilmiştir. Bizim Asım Bey'imizi ve de Hakkı Tarık Bey'imizi seven çoksa da sevmeyen de kıyamet gibidir. İstemezin biri bir yalan söyler. Ya saray yerinde iftiradan keskin silah yoktur der. Dadal efendi, ister misin ağır keyif sırasına gelip kurban olduğun gazi babamız istemezlerin doldurmasıyla yıkıl gözüm görmesin deyip deflesin. Çabalasın ki derbeder Asım Bey'imiz işin gerçeğini anlatabilsin. Vah ki yaman, vah ki başımıza gelenler. Yanarım ki Murat Bey'in mebusanlığımıza bir sakatlık gelirse kıyamete kadar yanarım. Nereden çıkardın şimdi mebus sakatlığını Breonbaşı? Şuradan ki Asım Bey'imiz ve de Tarık Bey'imiz bugün resmen saray mebusanıdır ve de ayrıcana gazeteci mebusanıdır. Mebusanlık bir devlettir. Saray mebusanlığı ayrıcana iki katlı bir devlettir. Gazete sahipliği dedin mi değme baba yiğitin eline girmez yüce devlettir. Üç devlet bir araya geldik de düşmanların gözleri hiç götürmez ve de hasetleri artar ki karlı dağların sel afatı gibi köpürür taşar. Ama Murat Bey'im sen inanmazsın ya bu batası dünyada göze gelmek diye bir bela vardır ki gayet yaman bir beladır. Ve de belaların birinciye değil de ikinciye gelenidir. Ve de gündüz gözüne adamı yardan uçurur beladır. Gazi babamızın ve de bugüne bugün Allah'tan aşağı sahabımızın gözünden düşmeler olur, katrından kovulmalar, mebusanlıkları yitirmeler olur ki gazetecinin bile elde kalmaması olur. Sözün kısası dünyayı parmağımda döndürürüm, bana İngiliz bile güç yetiremez diyen Ahmet Emin Bey'imizin başına gelenler neden? Ben bunları böylecene ve de birer birer Asım Bey'ime hem de Hakkı Tarık Bey'ime anlattım ki yanaraktan yakılaraktan anlattım. Başkaca her kaç kuruşsa masarrıfına hiç kulak asmadan hocalara büyü bozdurma ve de göze gelmeleri önleme duaları okuttum. Ve de nice nice keskin musakkalar yazdırıp şuramıza buramıza töresince soktum. Padişah katına sıkça gidenlerin şirinlik muskaları peydahlayıp takınmaları kanundur. Ve de göze gelmeye karşı tetik durmaları kanundur. Padişah katına yaklaşmakla kapı dışarı deflenmek aynı ile keyfe benzer. Keyif kısmı demdem gelir zırt adak gider. Çünkü padişah katı yakınlığı ne kadar zor ele girse o kadar kolay elden çıkar. Sapını bileğime doladım sandığın sıra bakarsın ki ıslak sabun gibi kayıp savuşmuş. Gayet korkuludur vesselam. Şimdilerde evet tatlı candan olmak hartada yazılı değilse de şunca keseler dolusu kârdan olmak daha kötüdür. Dost düşman karşısında rezil düşüp yerlere bakmak vardır ki şunca utanması olana ölümden çetindir. Aman beyim bu kez fırsatını düşünüp de soramadım da Asım Bey'imize. Kendi canı çekti de mi kalktı gitti yoksa saraydan mı istendi? Senin var mı bundan bir haberin? Yok. Ha kendi ağa gönlü istemiş gitmiş ha çağrılıp seyirtmiş farkı ne? Şu ki Murat Bey'im bir yaramaz iş olur Gazi Paşa'mıza Asım Bey'imizi şöyle şöyle etmiş diye karalar bir besmelesiz gavur tohumu. O zaman ister ki yüzüne tüküre hastir diyerekten sürüp çıkara gerisin gayrı. Vay başıma olur mu olur ve de böyle bulaşıklıklar Hakkı Tarık Bey'imizin bulunmadığı sıralarda olur. Yahu desen ki sanki koskoca bir Hakkı Tarık Bey olup ve de gazeteci mebusanlardan olup. Bulgarya içlerinde senin ne işin var? Bulunsana ödevinin başında. Peki ne olacak şimdi? Heyvah ki ne kadar ne olacak aman Murat Bey'im. Yoktur bir şey boşuna telaşlanmaktasın Hıdır ağa. Telgrafında ne demek lazım bey? Gazi Paşa bizi kovdu demek de mi? Gazeteyi basmayın yoldayım vardım yettim demek de. Bana sorarsan haberler zorlu olmasa paraya kıyıp telgrafı çekmezdi. Hele kovulsa kovulduk telgrafına iki metelik vermezdi senin Asım Bey. Ferah ol. Gerçek. Aman öyle de. Oh oh ağzından ballar akıttın. Yüreğime sular serpeledin. Yoksa bu gece bize uyku haramdı. Hele domuz. Sen bu gece zaten nöbetçi değil misin? Gece nöbetinde uyumak var mıdır? Nöbetçi olmak da vesveselere düşüp oflamak başkadır. Keyfinden türkü çağıraraktan nöbet tutmak başkadır. Meraklanma, türküyü çağır sesin çıktığınca keyifle. Korkulu bir durum vaziyetimiz yoktur bana sorarsan Hıdır ağa. Oh ki ne güzelmiş. Birden irkilip arka kapıya döndü, elini kulağın arkasına koyup dinledi. Aman Murat Bey'im nedir bu patırdı? Dur bakalım. Murat da ayak seslerini dinledi. Patırdı dedin ya belli bir şey, patron geliyor. Ayak sesleriyle konuşmalar basamaklarda yükselip yaklaşarak iç içe duyuluyor. Fakat taş duvarlarla taş davanda hamam kubbeleri gibi yankılandığından söylenenler pek anlaşılamıyordu. Sekreter Bey'i soruyorum, Sekreter Bey'i. Anlamadım, yok mudur? Bildim başıma geleceği. Aransalar bulunmazlar, bulunsalar bir işe yaramazlar. Meyhanede olmalı, koş Hıdır'ı bul, alsın gelsin. İzinli mi? Allah müstahaklarını versin, ne olacak şimdi? Son sözü patron gel beraber diye ardına takıp yukarı çıkardığı kahveciye söylemişti. Murat patron içeri girince ayağa kalkmış olmamak için her zaman yaptığı gibi asılı ceketinde bir şey arıyordu. Çoruh mebusu Asım Bey Murat'ı görünce sevindi. Sen misin nöbetçi? Hay Allah razı olsun. İyi, çok iyi. Birden duraklayıp kulak verdi. Nedir o? Makine mi? Çalışıyor mu? Almadınız mı telgrafımı? Birinci sayfa basılmayacak demedim mi size? Birinci sayfa değil efendim. İkinci yüzü fazla bastırıyorum. İkinci yüzü fazla. Hay sen çok yaşa Murat Bey. Yazmayı unutmuşum. Kıvrandım yol boyu. Çok yaşa. Tam gazeteci sezgisidir bu. 400 dirhem gazeteci. Hay çok yaşa. Nedir önemli haberimiz? Savaş falan mı? Haber yaman. Atlatıyoruz bütün gazeteleri yarın. Cebinden bir tomar kağıt çıkarıp havada salladı. Masayı dolaşıp Murat'ın yerine geçti. Oturacağı sırada Hadem'i Hıdır gördü. Burada mısın herif? Ay Allah müstahakını versin. Koş hadi, atla bir işe ya. Yetiş Tatar'ın evine, beline tekmeyi vur kaldır, önüne kat getir. Gerekirse sürükleyerek al gel. Aman beyim, hangi Tatar? Allah belanı versin. Ayı, kaç Tatar'ımız var bizim? Baş dağıtıcımız Tatar Emirze'yi de benden mi öğreneceksin? Namazda gibi elleri göbeğinde bakan Hadem'e Hıdır birden hoplayıp döndü. Lap lap sıçrayarak çıktı ya, haberi öğrenemediğinden dirisi değil sanki ölüsü çıktı. Çoruh mebusu Asım Bey ayak sesleri duyulmaz oluncaya kadar beklemiş, sonra derin bir soluk alarak masaya kurulmuştu. Kahveciye iki kahve söyledi, defol anlamını elini sağlayıp arkasından kuşkuyla baktı. Birazdan basılacak bir şey uzun boylu saklayamayacağını kestirip kasıntıyla Murat'a döndü. Haberin olsun arkadaş, parti açılıyor, bir muhalefet partisi. Muhalefet partisi mi? Allah Allah, ne münasebet, açan kim? Paris elçimiz Fethi Bey. Bir baş yazı yazayım dedim motorda. Son vapuru kaçırdım çünkü. Saray motoruyla geçtim Pendik'e. Hava sakindi çok şükür. Yazayım dedim çıkmadı. Haber var mı Bulgaristan'dan? Birader bir şeyler yolladı mı? Hayır. Birader burada olsaydı iyiydi. Birimiz gazetede, birimiz sarayda bulunurduk. Bir bakımı da bütün mebus gazetecilerin Bulgaristan'da olmaları yaradı işimize. Fethi Bey kendiliğinden mi açıyor partiyi? Neden gerekli görmüş bugün? Ne demek kendiliğinden? Kendiliğinden mümkün mü hiç? E neye muhalefet edecek öyleyse? Nasıl edecek? Murat biraz sustu. Demek doğruymuş. Geçenlerde Gazi'nin motorla Büyükdere'ye gelip Necmettin Molla'nın evinde Fethi Bey'le konuştu. İsmet Paşa ne diyor bu işe? Halk Partisi ne diyor? İsmet Paşa ne desin? Hiç. Ben motorda bir şeyler hazırladım. Kağıtlarını karıştırdı. Şunları hemen dizsinler. Provalarını hemen yollasınlar. Biz de birinci sayfadan atılacaklara bakalım. Mümkün olduğu kadar çabuk ki mümkün olduğu kadar çok gazete basılsın. Murat zile bastı. Patron birinci sayfa haberlerini acele karıştırdı. Neymiş? Komünistler yakalanmış. Saçma. Maliyeci Müller'in raporu. Saçma. Hay Allah müstahakını versin. Unutuyorduk az daha. Şunları hemen yollayalım klişeye. İki fotoğraf uzattı. Hemen hazırlasınlar. Kaç sütun olacaklarını yazıverin. Fotoğraflardan birinde İsmet Paşa, Fethi Bey, Asım Bey vardı. Masada yüzü görünmeyen biri yazı yazıyor. İsmet Paşa elini pantolonunun cebine sokmuş yazılana bakıyordu. Asım Bey not almakta, Fethi Bey objektife gülümsemekteydi. Öteki resimde Fethi Bey ile Gazi, ellerinde hazır şapkaları. Nerede çekilmiş bu? Bakayım, ha, bu yürüyen köşkün önünde. Yürüyen köşk ne demek? Köşkün yeri uygun görülmedi, 5-6 metre geri alınıyor. Gönderiver klişeye. Bir de arşivden Ağaoğlu Ahmet Bey'in resmini bulsunlar. Pek büyük değil, vesikalık olsa el verir. Murat döndüğü zaman Asım Bey ilk sayfaya girecek haberlerden atılacakları atmıştı. Ben ne gün gittim Yalova'ya? Ayın 6'sında, çarşamba günü. Çağırdılar mıydı? Evet, balo varmış evvelki gece. Kaplıca idaresi düzenliyor. Gazi Hazretleri'nin onuruna. Gittiğim vakit İstanbul gazetecilerinden hiç kimse yoktu. Baktım Fethi Bey. Başvekilimiz İsmet Paşa. Mebus arkadaşlar. Her zamanki hava. Bir aralık Bozüyük mebusu Salih Bey yanıma geldi. Sana önemli bir haberim var Asım Bey dedi. Baktım gülümsüyor bir garip. Serbest fırka adıyla bir fırka kuruluyor demesin mi? Şakacıdır Salih Bey. Ciddiye almadım önce. Üsteleyince umursamadan sordum. Peki serbest fırkayı kim kuracak? Ben daha fazlasını söyleyemem. Sana bir ipucu veriyorum. Araştır, soruştur, öğren. Haber doğruysa gerçekten önemli. Gazeteyi düşündüm. Gazi Hazretleri'nin yakınlarından birkaç arkadaşa başvurdum. Kimse bir şey bilmiyor. Bu sırada Gazi Hazretleri'nin çağırdığını söylediler. Hemen emirlerini almak için koştum. Yüzüme kaşlarını biraz çatarak baktılar. Siz serbest fırka kuruluyor diye bir havadis çıkarmışsınız demezler mi? Daha beteri açıklama ister gibi bekliyorlar. Paşam dedim, serbest fırka kuruluyor diye bir havadis çıkarmadım ben dedim. Bana öyle bir haberi Salih Bey arkadaşımız verdi. Aslı olup olmadığını öğrenmek için sordum birkaç arkadaşa dedim. Bu karşılığım üzerine Gazi Hazretleri'nin yüzlerindeki ciddiyet değişti, tatlı bir gülümseme hali aldı. Öyleyse ben bu işte seni inisiye edeyim buyurdular. Git İsmet Paşa'yı bul ondan sor dediler. İnisiye edeyim mi dedi tıpatıp. Tıpatıp Fransızcadır, bu işte sana yol göstericilik edeyim demek suretiyle lütfetmiş oluyorlar. Artık önemli havadisin yolu açılmıştı. Vakit kaybetmeden İsmet Paşa'yı aradım buldum. Gazi Hazretleri'nin İsmet Paşa'ya sor dediklerini anlattım. Başvekil Paşa biraz düşündü. Öyleyse Fethi Bey'i bulalım da öyle konuşalım dedi. Gazi Hazretleri devlet işlerinde sır tutmaya çok önem verirler. Fakat gerekli gördükleri şeyleri de vaktinde açıklamayı bilirler. Anladım ki eski yaverleri Salih Bey en yakın adamı bana gelip serbest fırka adıyla bir fırka kuruluyor lafını kendiliğinden söylememiş. Gazi Hazretleri'nin direktifleri var. Ayrı bir fırka kurmaya karar vermişler. Liderliği de Paris elçisi Fethi Bey'i seçmişler. Neden ama yararı? Yararı evet, günün şartları içinde Fethi Bey'in serbest fırka adına bir muhalefet fırkası kurabilmesi aklın kolayca kabul edebileceği bir şey değil. Çünkü iktidarda olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın büyük lideri bizzat Gazi Hazretleri. Başvekil İsmet Paşa da onun genel başkan vekili. Evet, Fethi Bey serbest fırkayı Gazi Hazretleri'nin genel başkan İsmet Paşa'nın da ona vekil olduğu Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşı kuracak. Fethi Bey'in kendi kişisel teşebbüsüyle böyle bir işe girmesi elbette imkansız. Ne olur bunun sonu? Bilmem, göreceğiz ne olur. İsmet Paşa ile görüştünüz mü? Parti kurmaya Fethi Bey'i razı edince Gazi Hazretleri meseleyi İsmet Paşa'ya açmışlar. Hay hay demiş memnuniyetle. Yeni partinin tüzüğü? Daha ortada yok. Şimdi Kalka Parti'nin açılacağı duyurulacak. İsmet Paşa bu duyurmayı Fethi Bey ile beraber yapmak istedi. Fethi Bey'i bulup getirdim. Salon taraça çok kalabalıktı. Böyle bir işin konuşulması imkansızdı. Bahçeye indik. Burada İsmet Paşa Gazi Hazretleri'nin açıklama istediğini Fethi Bey'e anlattı. Serbest fırkanın kurulması hakkında bir açıklama yapacağız. Bunu birlikte hazırlayalım dedi. Onlar konuşmaya başladılar, ben dinliyorum. Meğer bu sıra Gazi Hazretleri göz ucuyla bizi izliyorlarmış. Taraça'nın parmaklığına dayanıp seslenerek beni gösterdi. Dikkat ediniz, bütün söylediklerinizi yazar buyurdular. İsmet Paşa karşılık verdi. Paşam merak etmeyiniz, hazırlayacağımız formülü zatı devletlerinize gösteririz dedi. Yarınki vakite girecek değil mi bütün bunlar? Yok, şimdilik yalnız yeni bir fırkanın açılacağı duyurulacak. Bildiri Gazi Hazretlerine gösterildi. Geçenlerde Gazi İstanbul'u şereflendirmedi diye yazmışız. Neden gizli tutuldu? Gazi'nin büyüklere gelip Necmettin Molla'nın evinde 7-8 saat kaldığı, daha doğrusu Fethi Bey'le görüştüğü. Arası biraz açık Fethi Bey'le İsmet Paşa'nın da ondan. Neden? Sebep? Osmanlı borçlarının altınla ödenmesi. Kim diyor altınla ödeyelim? Dünyada altın para diye bir şey mi kaldı? İsmet Paşa da böyle söylüyor. Fethi Bey de ille altınla ödeyelim diye direnmekte mi sakın? Delirmiş mi? Dünyanın iktisat buhranıyla yanıp kavrulduğu sıra en zengin devletler dünya savaşındaki borçlarını ödemezken. Bana kalırsa yeni fırka açma işinin en önemli nedeni bu mesele. Borçları altınla ödemek. Cumhuriyet hükümetinin payına düşen Osmanlı borçlarının nasıl ödeneceği Lozan'da en çetin meselelerden biriydi. Uyuşulamadı, anlaşmadan ayrıldı. Barıştan sonra alacaklılarla konuşmanın sürdürülmesi kararlaştırıldı. Çünkü İsmet Paşa altınla ödemeye yanaşmıyordu. Kağıt para veririm diyordu. Konuşmalar Paris Büyükelçisi Fethi Bey'e bırakıldı. 1928'de bir anlaşma yaptılar. Buna karşı biz de altınla ödemeyi kabul ettik. Anlaşma imzalandığı zaman hizmeti beğenilerek alacaklılarca Fethi Bey'e 10 bin lira mükafat verildi. Yok canım, inanılacak şey değil. Sen iç yüzünü bilesin diye anlatıyorum. Söyleme şurada burada. Elbet efendim, demek biz 1928'den beri altın mı ödüyoruz heriflere? Bir taksit ödedi fakat ikinci taksitin ödeme vakti yaklaşırken iktisadi burhan patladı. Takside altınla ödesek paramızın değeri düşecekti. Altın 8 banknottan 11 banknota çıktı. Bunun üstüne İsmet Paşa hükümeti borçların altınla ödenmesinin imkansızlığına karar verdi. Borçlarımızı ancak kağıt parayla öderiz dedi. Bunun üstüne mi açıldı Paris elçisiyle araları? Bunun üstüne Fethi Bey alacaklara verdiği sözün tutulmamasını onur meseli yapmış olacak ki bu yaz izinli gelince hükümet kararını eleştirdi. Durumdan Gazi Hazretlerine şikayette bulundu. Gazi Paşa Hazretleri buna epey sıkıldılar. Bir akşam sofralarında bulunuyordum. Gazi Hazretleri İsmet Paşa ile Fethi Bey arasındaki çekişmeye değinmeden 1928 anlaşmasının uygulanmamasından sıkıldığını sofralarında bulunan arkadaşlarına açıkça söylediler. İsmet Paşa'dan söz etmeksizin hiç yoktan bir mesele çıkardılar. Cenub'daki demir yolu meselesinde çıkan meselede Fransızlara karşı ben kendim ortaya çıkmaya mecbur oldum. Bu işte beni İngiliz ve Fransızlara karşı çıkmaya mecbur edecekler buyurdular. Demek şimdi Fethi Bey yeni serbest fırkası açacak. İsmet Paşa'nın yakasına sarılıp ille Osmanlı borçlarını altınla ödeyelim mi diyecek. Böyle diyerek mi halktan oy isteyecek? Parlak olur doğrusu. Dünyada hiç örneği görülmemiş bir muhalefet maskaralığı olur. Yok canım, açmayacak altın işini. Dedim ya, birini sağına öbürünü soluna aldı. Gazi Hazretleri dün gece önceleri hep ikisine bakarak konuşuyorlardı. Sonunda Fethi Bey'e döndüler, biraz düşündüler. Fethi Bey dediler, sen programındaki o düyun-u umumiye meselesini çıkar. Osmanlı borçlarını altınla ödemek fikrinde ısrar etmek seni zayıf duruma düşürür buyurdular. Murat patronun yüzüne baka kalmıştı. Asım Bey içini çekip gözlerini kaçırarak kağıtlara döndü. Biz Halk Partisi'ni mi tutacağız? Evet. Çatışma kızışırsa da yazılmayacak mı işlerin iç yüzü? O zaman bakarız, durum bilir. Bir laf çıkmıştı geçenlerde, hazineyi soydurmayacağım, hazineyi soydurmayacağım diye bağırmış, meclis koridorlarında İsmet Paşa, doğru mu? Evet, sinirlendi, tutamadı kendini ya da ne düşündüğü duyulsun istedi. Asım Bey suratını asarak sustu, herhangi bir konuda konuşmak istemediği zamanlar somurturdu böyle. Birinci sayfa için ayrılmış haberleri karıştırıyordu. Belli ki sinirliydi, hoşlanmamıştı fırka açılması işinden. Borçları altınla ödemek fikrinden vazgeç denilmiyor. Bunu halktan sakla deniliyor. Ne demek? En zengin devletlerin borçlarını ödeyemeyeceklerini söyledikleri bir dönemde. İktisat buhranı dünyayı alt üst ederken her gün yüzlerce banka, yüzlerce şirket iflas ediyor. Fabrikalar, madenler işçilerini dışarı atarak kapılarını kapattılar. Dünya iş çevrelerinde rezaletler, dolandırıcılıklar, kendini öldürmeler, gündelik olaylar haline geldi. Borsalar panik içinde, en güçlü paralar, en güvenilir hisse senetleri paçavralara döndü. Dünyaya hükmeder görünen en yaman para güçlerinin güçsüzlüğü, en sağlam kuruluşların temel çürüklüğü meydana çıkmış. Ne zamandır memur aylıklarını ay başlarında zor ödüyoruz. Çoktan beri gazetelerin en önemli haberi aylıklar üstüne. Aylık cetvelleri hazırlandı, aylıklar verilecek, aylıklar veriliyor, yarın mutlaka aylık var. Belediyelerde aylıkların haftalarca gecikmesi olağan. Öğretmenlere birçok vilayetlerde 3-4 aydan beri para verilemiyor. Salt 20 yaşını bitirmiş erkeklerden alınan yılda 3 lira yol parasını ödeyemedikleri için yüz binlerce vatandaş her yıl 30 gün mahpus yatmakta. Demek buna karşılık her yıl 700 bin altın borç ödüyormuşuz, ödeyeceğiz. Hem de Cumhuriyet'in borcu değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun borcu. Şu her şeyi de reddettiğimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun. Sanki Anadolu Savaşı'nda biz yenilmişiz gibi. Daha rezilliği bir büyük elçinin aldığı 10 bin lira bahşiş yüzünden. Altınla ödetirim, merak etmeyin diye söz vermiş olmalı da sözünü tutamadığı için onurunu kırılmış saymalı. Parti açacak, hükümetin gırtlağına sarılacak. Nasıl iştir bu peki? Neyin nesidir? Olur mu hiç? Nereye gider bunun sonu? Daha doğrusu nereden gelir bu namussuzluk? Garip bir tedirginlik Murat'ın aklını karıştırmaya başlamış, birden çevresini bulanık bir umutsuzluk kaplamıştı. Demek patron İsmet Paşa'yı tutacak sonuna kadar. Ne demektir İsmet Paşa'yı tutmak? Gerekirse gaziyi bırakmak anlamına bile gelir mi bu? Allah göstermesin. Murat bir şeye tutunmak ihtiyacıyla cigara paketine davrandı. Vakit gazetesinin baş satıcısı Tatar Emir'de çok kısa boylu, çok şişman bir adamdı. Dik merdivenleri hızlı çıktığı için hırıl hırıl soluyor, durmadan terini siliyordu. Geldin mi Emirze Efendi? Tamam, bulamayız diye korkmuştum. Gayet önemli haberlerimiz var. Bütün gazeteleri atlatıyoruz. Ne gibi efendim? Savaş mavaş? Hayır, muhalefet partisi kuruluyor. Kim kuruyor? Hüseyin Cahit Bey mi? Değil, Fethi Bey. Haber nereden? Öteki gazetelerin atladığı %100 mü? %100, çünkü haber saraydan. Yaşadık, durup kulak verdi. Ne basıyoruz Asım Bey'im? Bilmem 20 bin diyorum, 25 bin. Olur mu yahu? Ne demek 20 bin? Böyle haber. Atlatıyoruz dünyayı. Hayır, 80 binden aşağı katiyen idare etmez. 80 bin mi? Aklını mı oynattın? 80 bin. Bir eksik olsa kabul değil. Yahu hademe Hıdır'a döndü. Uyuyor muydu bu bizim Emirze Efendi yoksa içiyor muydu? Yatakta bastırdık beyim biz bu Tatar ağasını. Kan uykusunda bastırdık.